Ebu Basir Utbe İbni Esit Es-Sikafi radıyallahu anh. Medine'ye dönülmüş, duygular kısmen yatışmıştı. Mekke'de hapsedilenlerden Ebu Basir, Müslüman olarak Medine'ye çıka gelmişti. Peşinden de Kureyş'in gönderdiği iki kişi. Ellerinde Kureyşlilerin mektubunu taşıyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, "Bize verdiğin ahit," diyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Basir'e, "Ebu Basir, bildiğin gibi biz bu insanlara ahit verdik. Dinimizde kadr yoktur. Allah sana ve senin durumunda olan zayıflara, çaresizlere bir çıkış kapısı açacaktır. Kavmine geri dön," buyuruyordu. Ebu Basir de Ebu Cendel gibi, "Ya Resulallah, beni müşriklere mi teslim ediyorsunuz? Dinim için bana işkence yapılsın mı istiyorsunuz?" Sözler acıydı. Ancak Allah Resulünden yine aynı cümleler duyuluyordu. "Ebu Basir, yola çık. Allah sana ve senin durumunda olan zayıflara, çaresizlere bir çıkış kapısı açacaktır." Ebu Basir, Allah Resulü'nün kararlılığını anlamıştı. Çaresiz kendisini almaya gelenlerle geri döndü. İtiraz etmiyordu. Onlara karşı da gelmiyordu. Dönüş yolunda sohbete bile başlamışlardı. Zülhuleyfe'ye vardılar. Orada konakladılar. Ebu Basir bir duvar dibine oturmuştu. Diğerleri de yakınına gelmiş, yerleşmişlerdi. Kendisini almaya gelenlerden biri olan Cahş İbni Cabir güçlü bir adamdı. Kılıcına da güvenirdi. Otururken kılıcını sıyırmış, kabzasından ucuna kadar şöyle bir göz gezdirmişti. Sonra onu sallayarak, "Bununla gün batıncaya kadar gün boyu Evs ve Hazreç'e darbeler indirebilirim," demişti. İbni Cabir kendine güveniyordu. Ancak zaaflarını belli ediyor, gururunun aklını perdelediği hissini de veriyordu. Ebu Basir radıyallahu anh ise hem güçlü hem de zekiydi. İbni Cabir'in kılıcına ve havalı olmaya düşkünlüğünü anlamıştı. Ona, "Kılıcın göründüğü gibi keskin ve sağlam mı?" diye sordu. "Evet," cevabını aldı. Cevabın söyleniş şeklinde de kesin tavır ve gurur vardı. Şimdi iki kılıç ustası sohbet ediyordu. "Bakabilir miyim?" "Arzu ediyorsan bak." Ebu Basir kılıcı kınından sıyırıp çıkarttı. Parlıyordu. Kılıcı kabzasından ucuna kadar ilerleyen bir bakışla gözden geçirdi. Bakışları çok güzel der gibiydi. Yalın kılıç birden yükseldi ve şimşek gibi indi. Cabir yerdeydi. Sohbet beklenmedik şekilde bitmişti. Yardımcısı gördükleriyle dehşete düşmüştü. Bütün vücudunu korku sarmıştı. Medine'ye doğru koşmaya başladı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mescitte oturuyordu. Çılgınca koşarak gelen adamı gördü. "Bu adam korkunç bir şey görmüş," dedi. Adam çılgın koşusuna Resulullah'ın huzuruna varınca son verdi. Nefes nefeseydi. Efendimiz, "Neyin var?" diye sordu. Heyecan içinde, "Adamınız arkadaşımı öldürdü," diye cevap verdi. Bu sırada elinde kılıcıyla Ebu Basir de çıka gelmişti. Allah Resulü'nün huzuruna vararak, "Ya Resulallah, sen ahdini yerine getirdin. Allah adına verdiğin ahde sadakat gösterdin. Beni onlara teslim ettin. Allah beni onlardan kurtardı. Kendimi ve dinimi korudum. İmanımla oynamalarına izin vermedim," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Basir'in kelimelerinin arkasındaki manayı da anlamıştı. Ancak onu alıkoyamazdı. Teslim edilişinden sonra yeniden kurtulmuş olsa bile kaçarak gelenlerdendi. Hükmü değişmemişti. Tam bir harp meşalesi. Keşke onunla birlikte başkaları da olsaydı, buyurdu. Ebu Basir, Allah Resulü'nün söylediği bu cümleden geri verileceğini anlamıştı. Neyi işaret ettiğini de anlamıştı. Kureyş elçisi Ebu Basir'i yalnız başına götürmeye cesaret edemiyordu. Onu iki kişiyken bile götürememişlerdi. Onun hareketlerini, kılıcı kullanış şeklini görmüştü. Yolların inişi vardı, çıkışı vardı. Açlığı, tokluğu, uykusu, uyanıklığı vardı. Ebu Basir'i yalnız başına teslim alamazdı. Gözleri yardım ister gibiydi. Müslümanlar da gelenleri Mekke'ye ulaştırmak zorunda değildi. Yapılan ahitte böyle bir şey yoktu. Ebu Basir radıyallahu anh ortada kalmıştı. Ebu Basir, yaşadıklarını ve içinde bulunduğu durumu çabucak değerlendirdi. Ne yapacağına karar vermişti. Medine'den ayrıldı. Kızıldeniz sahillerindeki dağlara doğru yöneldi. Seyfül Bahr denilen yere geldi. Burası Kureyş'in Şam kervan yolu üzerindeydi. Bu mağarayı kendisine merkez edindi. Mekke'ye haber gönderdi. Kendisi gibi İslam'a gönül veren ve Mekke'de kalan kardeşlerini yanına çağırıyordu. Mekke'de kalan müminler birer ikişer kaçarak Ebu Basir'in çevresinde toplanmaya başladılar. Ebu Basir radıyallahu anh Müslüman olduktan sonra çok şey öğrenememişti. Buna fırsatı ve imkanı olmamıştı. Arkadaşları da öyleydi. Bildiği kadarıyla arkadaşlarına imamlık yapıyordu. Çok geçmeden Şam kervan yolu üzerinde Seyfül Bahr'da bir çete oluşmuştu. Ebu Cendel radıyallahu anh de Müslüman olan 70 kadar Mekkeli ile birlikte Mekke'den kaçarak Ebu Basir'in yanında yer aldı. Daha fazla ayeti kerime bildiği için namazları o kıldırmaya başladı. Şimdi güçlü bir ekip olmuşlardı. Kureyşliler bu dağlarda onları ele geçiremezler, kervanlarını onların hedefi olmaktan kurtaramazlardı. Ebu Cendel'in de Ebu Basir'e katıldığını duyan yeni Müslümanlar Seyfül Bahre gelmeye devam ediyorlardı. Yeni kurulan bu küçük ordu giderek büyüyordu. Çok geçmeden Şam kervan yolu Kureyş için kabusa dönüştü. Ebu Basir ve arkadaşları Mekke'den bir kervanın yola çıktığını duydukları andan itibaren hazırlıklarını yapıyor, kervanın yolunu kesiyor, adamlarını darmadağın ediyor, mallarına el koyuyorlardı. Ebu Basir'in dilinden düşürmediği mısralar artık Mekkeliler tarafından da biliniyordu. Allah Rabbim, o yüceler yücesi, o en büyük, Allah dinine yardım eden, görür elbet ondan yardım. Ne takdir edilmişse odur olacak. Takdir edilen her şey yerli yerini bulacak. Şam ve Yemen ticareti Mekke için çok şey ifade ederdi. Bu yollarla gıdalanır, ihtiyaçlarını Mekke'nin kuzeyinde ve güneyinde uzayıp giden bu yollar sayesinde karşılarlardı. Şimdi Şam'a giden yol çalışamaz olmuştu. Sanki nefesleri kesilmiş gibiydi. Kureyşliler Ebu Basir ve arkadaşlarının karşısında çaresiz kalmışlardı. Mukaddes diyarın ehli oldukları için asırlardır Kureyş'in kervanlarına dokunulamazdı. Onlar da asla Beytullah'ı tavaf için gelenin yolunu kesmezlerdi. İlk defa bu teamülü bozmuşlar, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve adamlarının yolunu kesmişlerdi. Sonu anlaşmayla bitse de teamüllerde sarsılma yaşanmıştı. Şimdi bu dokunulmazlığı kaybetmek üzereydiler. Başkaları da aynı yolu seçer diye çekinir olmuşlardı. Bu diğer tehlikelerden farklı ve oldukça büyük bir tehlikeydi. Çok geçmeden Kureyş elçisi bir mektup taşıyarak Medine'ye geliyordu. Kureyşliler mektupta içine düştükleri zor durumu dile getiriyor, Allah Resulüne akrabalık bağlarını hatırlatıyor ve ondan Ebu Basir'le arkadaşlarını yanına çağırmasını rica ediyorlardı. Bundan sonra kaçarak kendilerine gelecek Müslümanları kabul edebileceklerini de haber veriyorlardı. Kısaca anlaşmanın kaçaklarla ilgili maddesinin kaldırılmasını istiyorlar, bunun için yalvarıyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu teklife sevinmişti. Allah çıkış kapısını açmış, Ebu Basir'i buna vesile kılmıştı. Şimdi Resulullah'ın mektubu Ebu Basir radıyallahu anha doğru yol alıyordu. Mektup ulaştığında Ebu Basir radıyallahu anh çok hastaydı. Yatıyordu. Hep böyle bir haber beklemişti. Mektup haberiyle heyecanlanmıştı. İçi dolu doluydu. Mektubu aldı, okudu, tekrar okudu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mektupta dua ediyor, gel diyordu, gelin diyordu. Şimdi Medine'ye varabileceklerdi. Allah Resulü'nün arkasında sahabilerle birlikte saf bağlayacaklardı. Onun sohbetinde bulunabileceklerdi. Gelecek günler kim bilir nasıl olacaktı. Ebu Basir radıyallahu anh hastalıkla sevinci aynı anda yaşıyordu. Gidemeyeceğini hissediyor, arkadaşlarından Resulullah'a selamını ulaştırmalarını istiyordu. Resulullah'ın mektubunu elinden hiç bırakmadı. O, göğsünde, parmaklarının arasındayken hayata gözlerini yumdu. Aziz dostunun namazını Ebu Cendel kıldırdı. İnsanlardan uzakta, dağlar arasında onun namazı için saf bağlamışlardı. Namazını kıldılar. Onu aylardır kendilerine karargahlık eden mağaraya defnettiler. Sonra buruk bir sevinç içinde Medine'ye doğru yola çıktılar. Onlar yürek yakan anlaşma maddesini sevince döndürmüşlerdi. Bir yıl sonra yapılan coşkulu umre, sisli ve bulutlu günlerin arkasından doğan, sabahın tazeliği ve berraklığında ışığını yayan bir güneş gibi gönüllerdeki sisleri bütünüyle silmiş, gam yüklü bulutları gönül açıcı bir ferahlığa dönüştürmüştü. Her geçen gün, her yaşanılan hadise ve önlerinde yeni ufuklar açılmasına sebep olan her yeni hamleyle, Hudeybiye Anlaşması'nın fetihlerin başlangıcı olduğu biraz daha anlaşılıyordu. Kureyş saldırılarından emin olunca tebliğ faaliyetleri artmış, İslam cihat orduları, seriyeler, başka yönlerde zaferlerine zafer eklemeye başlamışlardı. İrşat ve ibret için dikkat çeken noktalar. Peygamberlerin gördüğü rüyalar, vahiyden bir parçadır. Nitekim İbrahim aleyhisselamın rüyasında İsmail'i kurban edişini görüşü de böyleydi. Vatan sevgisi, hasreti, diyar özlemi fıtridir ve meşrudur. Bunun için insanların kendi doğup büyüdüğü, akraba ve yakınlarının olduğu topraklardan zorla çıkarılması zulümden sayılmıştır. Medine-i Münevvere'den hac veya umre niyetiyle yola çıkanlar için mikat yeri Zülhuleyfe'dir. İhrama bu nokta geçilmeden girilir. Kureyşli müşriklerin Müslümanlara duyduğu öfke ve kin onları mukaddes diyara sokmayacak, bu yönde bütün teamülleri çiğneyecek derecededir. Gelenlerin birçoğu kendi yakınları ve akrabası olsa bile bu durum kinlerini söndürmemiş, artırmıştır. Çünkü iblis itibarlarını kaybetme pahasına da olsa onları bu yönde tahrik etmiştir. Müslüman daima tedbirli olmalı ve üzerine düşeni yerine getirmeli, sonra Allah'a tevekkül etmelidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mümkün mertebe harem topraklarına emniyet içinde yaklaşabilmek için yol değiştirmiş, Halid İbni Velid'in süvari birliğinin tuttuğu güzergahı bırakmış, sarp ve zor olan Seniyyetül Mirar yolunu aşarak Hudeybiye'ye inmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem umre yolculuğunda harp çıkarma niyetinde değildi ve düşman saldırıya geçmedikçe bu niyetini titizlikle korudu. Elçi gönderirken de Hazreti Ömer'in tavsiyesine uyarak yumuşak mizaçlı ve akrabası tarafından sevilen Hazreti Osman'ı tercih etti. Haberler sağlam kaynaklardan alınmadıkça yanlış olabilirler. İlk bilgiler dikkate alınarak tedbirler alınmalı, ancak heyecana kapılarak yanlış kararlar verilmemeli, hatalı davranışlar sergilenmemelidir. Bulanıklığın geçmesi, bilgilerin berraklaşması beklenmelidir. Biat, ahit veriş, söz veriştir. Gönülden bağlılığın ifadesidir. Ölümüne biat, geri adım atmamak, yılmamak, sarsılmamak üzere yapılan biat, imandaki samimiyetin, inanılan dava uğruna her şeyin göze alındığının ifadesidir. Rabbimiz katında değerlidir, rızasının tecelli ettiği bir ahit veriştir. Şartlar, sulh yapmayı gerektiriyorsa, içinde bulunulan durum ve gelecek günler iyi hesap edilerek düşmanla sulh yapılabilir. Sulh yapmadan önce imkan, durum ve şartlar iyi bir tefekkür süzgecinden geçirilmelidir. Kureyş, bu anlaşmayla İslam'ı ve Müslümanları tanımak zorunda kalmış, onların ciddi bir güç olduğunu ilk defa kabullenmiştir. Hudeybiye harekatı ve anlaşması, Kureyş'in heybetini büyük ölçüde yaralamış ve sarsmıştır. İlk defa Kâbe'ye ibadet için gelenlere engel olmuşlar, böylece teamülleri çiğnemişlerdir. Sonunda Müslümanlarla anlaşma yapmaya mecbur kalmışlardır. Huzalıların anlaşma için Müslümanları seçişi, onları daha güvenilir, daha fazla güç kazanmaya uygun buluşundan kaynaklanmaktadır. Müslüman, ahdine daima sadık kalmalı ve böyle tanınmalı, böyle bilinmelidir. Düşmanla yapılan anlaşmanın sınırlı olmasında fayda vardır. Çünkü düşman, anlaşma yapılsa bile düşmandır. İslam adaletinin ve emniyetinin herkesi kuşatması ve bunun için mücadele edilmesi asıldır. Umre veya hac için ihrama girildiğinde ve ibadetin tamamlanması engellenip yerine getirilmesi mümkün olmadığında, kurban kesip tıraş olunarak ihramdan çıkılır. Buna ihsar denilir. İlk fırsatta yarım kalan ibadet kaza edilir. Sahabenin Allah Resulüne bağlılığı hayranlık uyandıracak derecededir. Nitekim gelen elçilerin en fazla dikkatini çeken hasletlerden biri bu olmuştur. Ancak bu sefer de ağır bir imtihan yaşanmıştır. Allah Resulü'nün bu anlaşmada hata işleyebileceği, vahiy ile bu hatanın doğrultulacağı kanaatini de taşımışlardır. Bunun için itiraz edenleri olmuş, kurban kesip ihramdan çıkışta yavaş davranmışlardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem istişareyi sever ve müminleri istişareye teşvik ederdi. Yol tayininde Kureyş'e gönderilecek elçi de kendisine verilen fikirlere değer veriyor, kurban kesiminde Ümmü Seleme validemizin söylediklerini yerine getiriyordu. Bunlar olgun ve güzel fikirlerdi. İçinde bulunulan şartları çok iyi değerlendirerek hak davaya zarar vermemek şartıyla merkezden ayrı bir güç oluşturmak, böylece hizmet yolu aramak ve gerçekleştirmek mümkündür. Küçük birliklerin hareket kabiliyeti daha yüksek, karar verme ve gerçekleştirmeleri daha süratlidir. Bu kabiliyet ve sürat yerine göre çok iyi kullanılabilir. Bir mümin inandığı akideye sadakat gösterir. Hak yolda mücadele azmi taşır, İslam düşmanlarına karşı dirençli olur. Ebu Basir radıyallahu anh, geri verilişi sebebiyle küsmüyor, kırılmıyor, inandığı dava için üzerine düşeni yapmanın azmini ve şuurunu taşıyordu. Hudeybiye sulh anlaşması Müslümanlara Yahudilerle ve diğer müşriklerle mücadele imkanı vermişti. Anlaşmayla Kureyş'ten gelecek tehlike önlenince bütünüyle gücü onlara yöneltmek mümkündü. Çok geçmeden fitnenin merkezi haline gelen Hayber fethedildi, çevre kabilelere askeri harekat birbirini takip etti. tebliğ için de güzel bir fırsat yakalanmıştı. Ziyaretler ve elçiler gittikleri yerlere tevhid inancının berraklığını ve güzelliğini taşıyorlardı. Bu tebliğ ve kaynaşma faaliyeti Kureyşlileri de içine alıyordu. Çünkü anlaşma sebebiyle eski akraba ve yakınlar sulh yapmıştı. Şimdi buluşuyor, düşüncelerini paylaşabiliyor, birbirlerini daha iyi tanıyor ve anlıyorlardı. Eski güzel hatıralar canlanıyor, gönüller arasında köprü kuruluyordu. Hudeybiye seferinde yaşananlar, Ebu Cendel ve Ebu Basir radıyallahu anh ile ilgili hatıralar, anlatılması gereken birçok hakikati zaten kendiliğinden anlatıyor, işaret edilmesi gereken ibret sahnelerine zaten işaret ediyordu. Yer yer zeka ve tefekkür ufuklarını zorlasa da dikkat ve ibret gözüyle inceleyenlere birçok mesaj veriyor. Sizler az evvel özetlemeye çalıştığımız maddeleri elbette ki daha çoğaltabilirsiniz. Biz tekrara sebep olmasın diye diğer hatıralar yad edilirken zikredilenleri az ve öz tutmayı tercih ediyoruz. Sizlerin bu maddeleri zenginleştirmesinde, her bir maddenin üzerinde fikir alışverişi yapmasında şüphesiz fayda vardır. Hudeybiye denilince birinci derecede sulh anlaşması ve ölümüne biat ve gönüllerde esen fırtınalar akla gelir. Bu biat ve biat edenler zikri hakimde övülmüştür. Allah'ın rızasının tecelli ettiği bir biat olarak tarihe geçmiştir. Bu biat, biat edenler için dünya ve ahirette bir rütbe olmuştur. Bu biatta bulunmuş olma bir şeref vesilesi olarak daima yad edilmiştir. Bu vesileyle biat üzerinde kısa bir bilgi sunmayı ve kanaat paylaşmayı tercih ettik. Biat, Allah adına söz veriş. Beyat kelimesi dilimizde biat şeklinde telaffuz edilir. Ancak doğru olan ilk zikredildiği gibi beyattır. Beyat kelime olarak lügatte karşılıklı bir karara varıp onun üzerine el sıkışmak demektir. Aynı sebeple bir alışverişte iki tarafın belli bir fiyat üzerine ittifak ederek el sıkışmasına da beyat veya mübaya, yapılan akde de bey akdi denilir. El tutarak veya el sıkışarak rıza belirtmeye de beyat denmiştir. Beyat, üzerinde düşünüldüğünde onun da manevi bir alışveriş olduğu görülecektir. Karşıdakinden hayırlı ameller ve davranışlar, teşebbüsler görmenin karşılığı, ona itaat etme ve destek verme rızası ve ahdi bu yolla belirtilmiş olur. Bundan dolayı beyatın ıstılahtaki tarifi şöyledir. İslam'a gönül verip iman ettiğini ya da bir kimseyi emir veya devlet başkanı tanıdığını ifade eden ahide, beyat denir. İslam nurunun ilk yayılmaya başladığı günden itibaren, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, İslam'a gönül verenlerden biat almış, hidayet nuruna yol bulan gönüller gelip, onun elini tutarak ve kelime-i şehadet getirerek iman saflarındaki yerlerini almışlardır. Kaynaklarımızda yer yer sahabilerin Allah Resulüne nasıl biat ettikleri, Resulullah'ın onlardan nasıl ve ne şekilde biat aldığı nakledilmiş, bazen de alınan biatın asıl manası vurgulanmıştır. Bu biatlerdeki ifadeler incelendiğinde içlerinde bizlere birçok mesaj taşıdıkları görünür. Enes radıyallahu anh naklediyor. Hendek kazımı sırasında Ensar hep bir ağızdan şu beyti okudular. Biz Muhammed'e biat edenleriz. Can taşıdığımız sürece cihat sözü verenleriz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara şu mısra ile cevap verdi. Allah'ım, gerçek hayat elbette ahiret hayatıdır. Ensar ve muhacire kerem et. Onlar buna layıktır. Enes'in tatlı bir hatıra olarak aktardığı bu mısraların içinde Ensar'ın Allah Resulüne biatlarını ve bu biatın hayat boyu süreceğini vurguladıklarını görüyor, vefa sözü duyuyoruz. Onların da vurguladıkları gibi biat, İslam'ın ilk günlerinde İslam'a gönül verişin, Allah yolunda Resulullah rehberliğinde yürüyüşü kabul edişin ve buna ömür boyu sadık kalınacağının, vefa gösterileceğinin vaadiydi, ifadesiydi. İslam'a gönül veren ilk müminlerin nasıl biat ettiklerini, biat sırasında ne söylediklerini net üslupla anlatan nakillere rastlamıyoruz. Ancak kelime-i şehadet getirdikleri daha açık bir ifadeyle Allah'ın varlığını, birliğini, ondan başka ilah olmadığını ve Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğunu ikrar ettikleri kesin ve nettir. Daha sonraki yıllarda nasıl ve ne üzerine biat edildiğinin, zaman zaman da biat ettikleri sırada nasıl bir duygu içinde olduklarının aktarıldığını görüyor, o an yaşanılanlardan pay alıyor, duygularla köprü kurabiliyoruz. Yapılan biatta nelerin ön plana çıkarıldığını, nelerin vurgulandığını ve vurgulanan şeylerin önemini görüyor ve öğreniyoruz. Sahabelerden Avf İbni Malik el-Eşşai radıyallahu anh anlatıyor. 7-8 ya da 9 kişiydik. Resulullah'ın yanında bulunuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize Allah Resulüne biat etmeyecek misiniz buyurdu. Biz Resulullah'a yakında biat etmiştik. Ya Resulallah, biz sana biat ettik dedik. O yine Allah Resulüne biat etmeyecek misiniz buyurdu. Efendimiz yine böyle deyince ellerimizi uzattık ve sana biat ediyoruz ya Resulallah dedik ve sorduk. Sana biatımız ne üzerine olacak? Cevap verdi. Yalnız Allah'a kulluk edecek, yalnız O'na ibadet edecek ve hiçbir şeyi O'na ortak koşmayacaksınız. 5 vakit namazınızı kılacaksınız. Size verilen emirleri ve yasakları dinleyecek ve itaat edeceksiniz buyurdu. Sonra sır söylercesine sesini azaltarak, insanlardan hiçbir şey istemeyeceksiniz. Avf diyor ki, sonraki yıllarda o mecliste bulunan sahabilerden bazılarını gördüm. Atının üzerindeyken yere kırbacı düşse, onu yerde duran birisinden istemiyor, inerek kendisi alıyordu. Başkasından bir şey istemek şüphesiz bütünüyle yasak değildir. İnsanların birbirine ihtiyacı vardır. Müminler kardeşleriyle elbette ki yardımlaşmalıdırlar. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kul mümin kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah da onun yardımcısıdır buyuruyor. Dolayısıyla insanların karşılıklı yardımlaşması, dayanışması, müminin mümin kardeşinin yardımına koşması, Allah ve Resulünün razı olduğu güzel hasletlerdendir. Ancak asıl olan, mümin kardeşin ihtiyacını görüp, ondan istek gelmeden bu ihtiyacı karşılamaya, yardıma, yardımlaşmaya koşmaktır. İhtiyaç duyulduğu anda, mümkün mertebe başkasına yük olmadan, mümin kardeşini sıkıntıya düşürmeden, yardım isteğinde bulunmak İslam'a zıt değildir. Hoş olmayan, kişinin yerli yersiz isteklerde bulunması ve bunu bir alışkanlık haline getirmesidir. Başkalarını kendisine yardım etmekle mükellef görmesi ve buna göre davranması, sitem yoluyla bunu dile getirmesidir. Hele de başkasına el açmayı meslek ve ahlak haline getirmek son derece çirkindir.